Transworld Radyo üzerinden yayın yapan İyi Haberler Radyosu. Yayınımızın size yarar getirmesini diliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın sonunda vereceğimiz adrese soru ve düşüncelerinizi çekinmeden yazınız.
Çıkış kitabı 38. bölüm 25 ila 26. ayetlerde topluluğun sayımından elde edilen gümüş tapınak şekeliyle 100 talant 1775 şekeldi. Sayımı yapılan 20 ve daha yukarı yaştaki 600-3550 kişiden adam başına bir beka, yani tapınak şekeliyle yarım şekel düşüyordu diye yazar. Yahudiler gümüş getirmişlerdi. Çünkü gümüş insanların fidye ile satın alınmaları için, kurtulmaları için kullanılan maddeydi. Tanrı katında kabul edilebilmesi için her biri ayrı ayrı gümüş karşılığında satın alınmalıydılar. Bize gelince değerli dinleyicim, gümüşle değil Mesih'in kanı pahasına satın alındık. Onun kanı her şeyden katlarca daha değerlidir. Şunu bilmeliyiz ki İsrail ulusu içinde her İsrailli kurtuluş bulmamıştı. Ancak ulusun bir kısmı kurtuluş bulmuştu. Kilise içinde aynı durumu görebiliriz. Kilise toplantılarına gelen birçok insan olabilir ama bunların hepsi kurtuluş bulmuştur diyemeyiz. Örneğin benim bildiğim bir kilise var. Bu kiliseye yüzlerce insan gelip gitmişti. Yine yüzlerce kişi vaftiz olmuştu. Ama toplulukta gerçekten Rab'be sadık imanların sayısı 20-30'u geçmiyor. Kiliseye gelmekle Tanrı'yı hoşnut edeceğinizi sanmayın kardeşim. Tanrı'yı hoşnut etmenin tek yolu imandır. Mesih İsa'ya iman. Çıkış 38. bölüm 27. ayette kutsal yer ve perde tabanlarının dökümü için 100 talant gümüş kullanıldı. Her tabana 1 talant olmak üzere 100 tabana 100 talant gümüş harcandı diye yazar. Tapınma çadırının altın kaplı tahtalarının dik durabilmesi için gümüşten yuvalar yapılmıştı. Yani kurtarma madeni fidye parası kullanılmıştı. Asıl tapınma çadırı bir açıdan fidye parası üzerine kurulmuştu. Gümüş üzerine kurtuluş fidyesi üzerine kurulmuştu. Her birey günahlarından kurtulmak isterse Rab İsa'da sağlanan kurtuluşu kendi hayatı için kabul etmek zorundadır. Ancak biz kurtuluş bulmak için gümüş ya da altın vermek zorunda değiliz. Ne gümüş ne de altın. Tek koşul şudur: yüreğimizde Rab'be karşı ruhsal bir susama hissetmek. Günahlı olduğumuzun bilincine varmak ve Mesih'i kurtarıcımız olarak kabul etmektir. Sevgili dinleyicim, sen bu şekilde susadın mı? Yaşam suyundan doyasıya içmek istiyor musun? Bu sudan istediğin kadar içebilirsin. Para vermeden içebilirsin. Ama bunun karşılığı Tanrı'ya çok pahalıya mal oldu. Kendi biricik oğlunu bizim için feda etti. Onu çarmıhta kurban etti ve bu sonsuz kurbanın kanı pahasına bizi satın aldı. Çölde kurtuluş, günahtan satın alınma İsrail oğulları için zorunlu bir şeydi. Ancak vaat edilen ülkeye varınca kurtulmuş olanların arasında sayılmak isteyenler o kurtuluş fidyesini ödemeliydiler. Şükürler olsun ki bizim kurtuluşumuzun karşılığı Rab İsa tarafından ödenmiştir. Onu parayla satın alamayız. Çünkü değeri para ile ölçülemez. Kurtuluş bulmak istersen içinde bir susama olmalı. Kurtulmak ister misin kardeşim? Günahlarının getirdiği sonsuz ölüm yargısından kurtulmak istersen Mesih'e gel. Ona iman et ve ondan iç, hem de doyasıya iç. Mısır'dan çıkış 39. bölümde tapınma çadırında Rab'be hizmet sunacak olan kahinlerin giyecekleri, giysilerin ve efodun nasıl yapılması gerektiği konusunda talimatlar verilecektir. Giysilerin tümünü Musa gözden geçirecek ve onaylayacaktır. Musa'nın ağabeyi Harun başkâhin olarak seçilmişti. Harun'un başkâhin olarak giydiği giysilerin her parçası Rab İsa Mesih'i ve onun kişiliğini simgeliyordu. Daha önce bu giysilerin nasıl yapılacağı konusunda talimatlar verilmişti. Şimdi çıkış kitabının 39. bölümünün 1. ayetinden okumaya ve yoruma başlayalım. Çıkış 39. bölüm 1 ve 2. ayetlerde kutsal yerde hizmet için lacivert, mor, kırmızı iplikten özenle dokunmuş giysiler yaptılar. Ayrıca Rabbin Musa'ya buyurduğu gibi Harun'a kutsal giysiler yapıldı. Efodu altın sırmayla, lacivert, mor, kırmızı iplikle, özenle dokunmuş ince ketenden yaptılar diye yazar. Burada kullanılan kutsal sözcüğünün anlamı özel bir iş ya da kullanım için Rabbin hizmetinde kullanılmak üzere ayrılmaktır. Çıkış kitabının 39. bölümünden okumaya devam edelim. 39. bölüm 5. ayette efodun üzerindeki ustaca dokunmuş şerit efodun bir parçası gibi altın sırmayla lacivert, mor, kırmızı iplikle, özenle dokunmuş ince ketendi. Tıpkı Rabbin Musa'ya buyurduğu gibiydi diye yazar. Sözü edilen şerit bir çeşit kemerdi. Efodu bağlayan kemerin özelliği onun özel şekilde işlenmesiydi. Başkâhinin giydiği 8 parça giysi vardı. Bunlardan 4'ü diğer kâhinlerin giydikleri giysilerdeki parçaların aynısıydı. Öbür 4 giysi parçası ise yalnızca başkâhine özgü giysilerdi ve onu öbür kâhinlerden ayırmaktaydı. Bunlar güzelliği ve görkemiyle belirlenen giysilerdi. Burada yine bizim başkâhinimiz olan Rab İsa Mesih'e işaret eder ve bir açıdan onun resmini çizer. İsa Mesih her açıdan diğer insanlardan ayrıdır. Onun güzelliği ve lütfu bambaşkadır. Başkâhinin kuşandığı her giysi parçası sembolik açıdan İsa Mesih'i dile getiriyordu. İsrail ulusunun uyguladığı bir bayram vardı. Buna bağışlanma günü denirdi. O günde Harun kurban olarak boğazlanmış hayvanın kanını alıp kutsalların kutsalına götürürdü. Sonra sözü edilen o görkem ve güzellik giysilerini çıkarıp diğer kâhinler gibi ketenden basit bir giysi kuşanırdı. Simgesel açıdan o anda başkâhin süslerini çıkarıp temiz giysilere bürünmeliydi. Kutsalların kutsalına götürdüğü kan İsa Mesih'i temsil ediyordu. Mesih gökteki yüceliğinden soyunup yeryüzüne gelmiş ve insan bedenine bürünüp kusursuz canını bizim için vermişti. Başkâhinin bu hareketlerinin hepsi İsa Mesih'e işaret etmekteydi. Kâhinlerin kuşandıkları basit beyaz ketenden yapılmış giysiler doğruluğu temsil eder. Kutsal Ruh Yaşaya peygamberin ağzıyla şöyle der. Yaşaya 52. bölüm 11. ayetti. Çekilin oradan çıkın. Murdara dokunmayın. İçinden çıkın. Siz ki Rabbin takımlarını taşımaktasınız, temizlenin. Kimden söz ediyordu Yaşaya? Rab'be hizmet eden kişilerden. Bugün biz Mesih inanlıları Rabbin önünde kâhinler sayılıyoruz. Kâhinler olarak temiz olmamız ve murdardan, kirlilikten uzak durmamız gerekmektedir. Harun, insanların günahları için kurban kanını kutsalların kutsalına götürdüğü zaman görkem giysilerini bir kenara bırakıp basit keten giysiler kuşanırdı. Rab İsa Mesih, Tanrı katından çıkıp da yeryüzüne geldiği zaman buna benzer şekilde soyunmuştu. Ama giysilerinden değil de yüceliğinden. İsa Mesih de tüm dünyanın günahını ortadan kaldırmak amacıyla kendi bedenini kurban olarak sunmak amacıyla gökteki yüceliğinden soyundu ve basit insan bedenine büründü. İsa Mesih Tanrı katındaki tanrısal öz niteliklerini bırakmadı. Onlardan soyunmadı. Sadece yüceliğinden soyundu. Yani bir açıdan yücelik giysilerinden soyundu. Günahlarımızın bağışlanması için kusursuz canını çarmıh üzerinde kurban etti. İnsan olarak insanlığı içinde öldü ama ölümde kalmadı ve insan bedeninde dirildi. Dostum, burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Rab İsa Mesih çarmıh üzerinde öldü diye Tanrı çarmıhta öldü diyemeyiz. Aslında ölümün ne olduğunu anlamalıyız. Ölüm nedir? Fiziksel ölüm bu hayattan ayrılmaktır. Ruhsal ölüm ise Tanrı'dan ayrı kalmaktır. Rab İsa çarmıh üzerinde öldüğü zaman Tanrı'dan ayrılmıştı. Evet, bu doğrudur. Rab İsa o çarmıh üzerinde bizim için günah olduğu zaman Tanrı ona bakamaz oldu ve o anda Baba Tanrı ile Oğul Tanrı arasında bir ayrılık oldu. Ancak şunu iyice bilmeliyiz ki o anda, yani Tanrı'nın çarmıh üzerinde acı çeken İsa Mesih'e bakamadığı anda bile Tanrı hala Mesih'teydi ve insanların kendisiyle barıştırma işini tamamlamaktaydı. Bu gerçekten benim ya da herhangi bir insanın derinlemesine inemeyeceği bir sırdır. Bu sırrı hiçbir insan anlayamaz. Bu ayetler üzerinde yorum yapan birçok tanrı bilimcinin yazısını okudum. Ama hiçbiri bu sırrı açıklayamaz. Bu görkemli giysiler gerçekten güzel görünüyordu. Başkâhin zengin renklerle donatılmıştı. Her iki omuz üzerinde birer değerli taş bulunan efodun anlamını daha önce de açıklamıştım. İsrail'in 12 oymağı vardı ve bunlardan 6 oymağın isimleri bir taş üzerine yazılmıştı. Öbür 6 oymağın isimleri ise öbür taş üzerine yazılıydı. Simgesel açıdan başkâhin İsrail'in 12 oymağını omuzları üzerinde taşıyordu. Burada yine simgesel olarak Rab İsa'daki gücü ve yeteneği görebiliriz. Egemenlik onun omuzları üzerinde olacaktır. O bizim büyük çobanımız, baş çobanımızdır. Koyunlardan tek bir tanesi bile kaybolsa Rab İsa onu arar, bulur ve omuzları üzerine yerleştirip taşır, ağıla getirir. Tanrı'ya şükürler olsun ki omuzları üzerine yerleştirilebilen ve güven içinde ağıla getirebilen bir çobanımız var. Kendi aracılığıyla Tanrı'ya gelenleri tümden kurtarmaya yeterlidir der. İbraniler 7. bölüm 25. ayetti. Başkâhin bir çeşit göğüslük giyerdi. Bu göğüslüğün üzerinde 12 taş vardı. Göğüslük gerçekten muhteşemdi. Herhalde Urim ve Tumim denilen taşların yerleştirildiği iki cebi vardı. Bu iki taştan daha önce söz etmiştim. Bunlar Rabbin yönlendirmesiyle ilgili şeylerdi. Bu iki taşın nasıl kullanıldığı açıklanmıyor. Göğüslüğün üzerindeki 12 değerli taş doğal olarak Mesih'ten söz etmektedir. 12 taş İsrail'in 12 oymağını temsil ettiğine göre Rab İsa yeni İsrail diye bilinen biz imanlıları sevgiyle göğsü üzerinde taşımaktadır. Resim budur. O bizi çok sevdi. O kadar çok sevdi ki kendini verdi. Elçi Yuhanna kutsal ruhtan aldığı esinle şöyle diyor. Yuhanna 3. bölüm 16. ayetti. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Değerli kardeşim, bu taşlar Mesih'in bize karşı olan eşsiz sevgisini dile getirir. Efod diye bilinen giysinin üzerinde çıngıraklar ve nar şekilleri vardı. Çıngırakların belli bir işlevi vardı. Başkâhin tapınma çadırında görevini yaparken onun hareket etmekte olduğu çıngıraklar sayesinde dışarıdan duyulurdu. Sevgili dinleyicim, narlar bir imanının yaşamında belirmesi gereken meyveden, iyi üründen söz eder. Çıngırak ise aynı zamanda o verimli yaşamın tanıklığını, sevindirici haberin yani İncil'in müjdesinin her yere duyurulması gerektiğini simgeler. Başkâhin kutsal yerde Rab'be hizmet ederken, İsrail halkının günahları için şefaat ederken dışarıdaki halk onun eteklerine bağlı olan çıngıraklarının sesini duyup bizim başkâhinimiz içeride bizim için aracılık etmektedir diye birisinin onlar için bir şeyler yaptığını duyabilirdi. Bizim de sonsuz başkâhinimiz var. İsa Mesih ölümden dirildikten sonra göğe yükseldi ve şu anda Tanrı huzurunda ona iman etmiş olanlar için aracılık etmekte ve savunmaktadır. Yani inananlar için şefaatte bulunmakta ve onlar için dua etmektedir. Bu bize büyük bir huzur ve güvence vermeli ve Tanrı'ya yaklaşabilmemiz için bizi İsa Mesih'e yaklaşmaya yönlendirmelidir. Tanıdığım bir Mesih inanlısı vardı. Bazen Rabbin sözünden paylaştığım zaman bana gelir ve bak yine bugün benim için bir çıngırak çaldın derdi. Vaazımdan bir şeyler onun yüreğine hitap etmiş olmalıydı ki bunu söylüyordu. Ancak ben bunun farkında bile değildim. Rabbin bana verdiği neyse onu kardeşle paylaşırdım. Ama herhalde tapınakta bulunan başkâhinin eteklerindeki çıngıraklar nasıl ses çıkarıyorsa benim verdiğim mesaj da bu tanıdığın kulağında ve yüreğinde bazı ruhsal çıngırak sesleri çıkarmış olmalıydı. Ben şahsen verdiğim vaazların o kadar ahım şahım olduğunu hiç de sanmıyorum. Bu tanıdık Rab'be o kadar yaklaşmaya hazırdı ki vaazlarımdan çıngırak sesleri duyup Rabbin ona konuştuğunu hissetmişti. Bir başka sefer verdiğim mesajlardan birini dinleyen basit bir çocuk vardı. Taşla'dan gelme kent hayatına o kadar iyi uyum sağlayamamış birisiydi. Düşüncelerinde basitti ve çok temiz yürekli birisiydi. Bir gün bir vaazımdan sonra bana geldi ve biliyor musun dedi. İsa'nın bu kadar güzel olduğunu hiç tahmin etmemiştim. Bunu söylerken gözlerinden yaşlar akıyordu. Böyle samimi bir yürekle Rabbin sözünü hayatımıza alabilseydik ne iyi olurdu, değil mi? Bu temiz yürekli çocuk bana daha bir şeyler söylemek istiyordu ama boğazındaki bir şey düğümlenip kalmıştı. Gözleri yaşlarla dolu yanımdan ayrılıp gitti. Onun bu sözleri ve açık yürekliliği bana çok dokundu. Benim gözlerimde yaşlarla doldu ve "Ya Rab, bana samimi bir yürek ver ki seni vaaz ettiğim zaman insanlar İsa ne güzeldir diyebilsinler" diye dua ettim. Değerli kardeşim, başrahibin eteklerine bağlı çıngıraklarının sesini duymak herhalde muhteşem bir şeydi. Onun insanlar için aracılık ettiğini bilmek ne kadar tatmin edici bir olaydır. İşte başrahibin giysilerinden böyle güzel bir ders alabiliriz. Başrahibin başı üzerinde "Kutsallık Rabbe aittir" diye bir yazı vardı. Bu yazı kutsallığı, yani iç yaşamı dile getirmektedir. Ancak bunun tam anlamı başrahibin yaşamının tümüyle Rabbin hizmetine verildiği şeklinde anlaşılmalıdır. Zaten kutsal sözcüğünün anlamı budur: Rabbin işi için özel olarak ayrılmak. Bu noktada Rabbe hizmet konusunda bir iki söz söylemek istiyorum. Rab bir kişiyi vaaz etmeye çağırmışsa onu o hizmet için seçmiştir. Birçok kişi vaizden başka şeyler yapmasını bekleyecektir. Belki de vaiz aynı zamanda bir kilise topluluğunun çobanı olduğu için sosyal sorunlara eğilmesi istenecektir. Rab birisini özel olarak kutsal sözü paylaşmaya çağırmışsa o kişi bu görev için ayrılmıştır. Çoğu kez ruhsal çobandan akla gelmedik işler yapması bekleniyor. Rabbin sözünü paylaşan vaiz bu özel görev için, yani sözü vaaz etmek için seçilmiştir ve bu görevi yapmakla hükümlüdür. Onun görevi Rabbin önünde duada durmak, Rabbin insanlara söylemek istediği mesajı hazırlamak ve kürsüden olsun, piknik zamanında olsun, nerede olursa olsun o mesajı vermektir. Rabbin sözü pazar günü paylaşılacaksa, cumartesi günü vaiz bu mesajı hazırlamakla zamanını değerlendirmelidir. Cumartesi akşamı onu sosyal bir toplantıya davet etmekle onu görevinden alıkoymuş oluyorsunuz. Yalnız vaiz değil, Rabbin her çocuğu Rabbe ayrılmıştır. Her imanlıya bir görev düşmektedir. Kutsal söz diyor ki, Mesih'e iman eden her bir kişi birer kahindir. Hangi açıdan? Kahinler soyuna ait olduğumuz açısından. Her birimiz zamanımızı değerlendirmesini bilmeliyiz. Başkâhinin alnında bulunan yazı bizim yüreğimizde olmalıdır. Ne diyordu bu yazıda? Kutsallık Rabbe aittir. Mısır'dan çıkış 40. bölümde Rabbin çadırı kurulup meshedilecektir. Sonra Harun ile oğulları meshedilecekler ve Rabbin yüceliği Rabbin çadırını dolduracaktır. Sevgili dinleyicim, burada tek bir konuyu ele almak istiyorum. Çünkü daha önce çadırdaki eşyaları, giysileri ve kâhinlere ait eşyaları ayrı ayrı ve tüm ayrıntılarıyla ele almıştım. Her şey tamamlandıktan sonra Musa çölde bu eşi görülmemiş çadırın kurulmasını sağlayınca şaşırtıcı bir şey oldu. 40. bölümün 34-38. ayetleri arasında bunu okuyabiliriz. Şöyle yazar Mısır'dan çıkış 40. bölüm 34-38. ayetler arasında: "O zaman bulut buluşma çadırını kapladı ve Rabbin görkemi konutu doldurdu. Musa buluşma çadırına giremedi. Çünkü bulut her yeri kaplamış, Rabbin görkemi konutu doldurmuştu. İsrailliler ancak bulut konutun üzerinden kalktığı zaman göçerlerdi. Bulut durdukça yerlerinden ayrılmaz, kalkacağı günü beklerlerdi. Böylece bütün yolculuklarında konutun üzerinde gündüzün Rabbin bulutu, gecede ateş İsrail oğullarına yol gösterdi" diye yazar. Roma'daki kiliseye yazdığı mektubunda Elçi Pavlus İsrail halkını diğer uluslardan ayırt eden özellikleri sıralarken bunlardan biri Rabbin yüceliğiydi diye yazar. Romalılar 9. bölüm 4. ayette Elçi Pavlus, "Kardeşlerimin, soydaşlarımın yerine ben kendim lanetlenip Mesih'ten uzaklaştırılmayı dilerdim. Evlatlığa kabul edilenler, Tanrı'nın yüceliğini görenler onlardır" diye yazar. İnsanlar arasında Rabbin bu görkemini, yüceliğini kendi aralarında bir halk olarak yaşayan tek insan kitlesi İsrailoğullarıydı. Buna Şekina görkemi denilebilir. Yani Rabbin gözle görülebilir görkem ve yüceliği İsrail halkı arasındaydı. O korkunç uçsuz bucaksız çölde onlara yol gösteren işte bu görkemdi. Rab onların yola çıkmasını istediği zaman bulut sütunu yerinden kalkıp hareket ederdi. Bulut sütunu yerinden kalkmazsa İsrail halkı da kamp yerinden kımıldamazdı. Bulut yürümeden onlar yürümediler. Kendi kafalarına göre, kendi dünyasal bilgeliklerine dayanarak hareket etmediler. Acaba bugün yola çıkalım mı yoksa çıkmayalım mı diye oylama yapmadılar. Musa bu konuda karar vermedi. Kararı veren Rabbin kendisiydi. Bulut hareket edince yola çıkma kararı verilmiş sayılıyordu. Kilise içinde de kimin karar verdiğine dikkat etmeliyiz. Çoğu kez kilisenin başı Rab İsa'dır diye herkese söyleriz. Acaba biz de kilise olarak bugün mecazi anlamıyla o bulut sütununu mu izliyoruz yoksa olur olmaz bir insanı mı? Belki de kilise önderi başarılı bir iş adamı olduğu için onu izlemeye başlarız. Çoğu kez duyarız. Benim bir sorunum var. Hemen gidip ruhsal çobanımla konuşayım. Ruhsal çobanlar bu konuda ancak kısıtlı bir yardımda bulunabilirler. Evlilik sorunlarınız mı var? Evet, olgun bir imanlıdan öğüt alabilirsiniz ama öncelikle Rabbin önünde duada durmanız daha iyi olur. Kardeşim, önce Rab'le konuşman gerekmiyor mu? Sana öncelikle yön verecek olan senin kilise önderin ya da çobanın değil, Rabbin kendisidir. Biliyor musunuz? Bugün o bulut sütunu yoktur. Ama onun yerine Rabbin kutsal ruhu içimizde konut kurmuştur. Bir bulut sütunundan daha iyi şekilde bize konuşur, bize yön gösterir ve öğüt verir. Onun içimizde yaşadığını ne kadar sık unutuyoruz. Ona danışmayı ne kadar ihmal ediyoruz. Her zaman insanlara koşmaya alışmışız. Bir sorunumuz oldu mu ne yaparız? Bilgin kişileri ararız. Onlardan sorarız. Elbette bu türden bilgi ve bilgeliği olan kardeşlerden öğreneceğiz. Ama sormamız gereken ilk kişi içimizde yaşamakta bizim dile getiremeyeceğimiz şekilde dua ederek Baba Tanrı'ya durumumuzu bildirmektedir. Bugünlerde en büyük ihtiyacımız kutsal ruh ile dolmuş vaizler, işçiler, müjdeciler ve imanlılardır. Kiliselerimizde en büyük ihtiyaç Rabbin sözüne uyan çobanlardır. Evet, kilise üzerinde gözle görülebilir bir bulut yok. Ama ondan daha iyi bir kişi var. Kutsal ruh. Bizi yönlendiren odur. Burada Mısır'dan Çıkış kitabındaki çalışmamız sona ermiş bulunuyor. Mısır'ın loş ve karanlık tuğla fabrikalarında açılan bu kitabın ilk sayfasından başladık ve Rabbin görkemli yüceliği ve parlaklığıyla kapanan son sayfasına geldik. İsrail oğullarını çöle yönlendiren Rabbin huzuruydu. Kardeşim, Rab seni de günahın loş koridorlarından ve hatta zifiri karanlığından kurtarmak ister. Şeytanın karanlık egemenliğinden seni alıp kendi aydınlık egemenliğine getirmek amacındadır. Seni kendi isteğinin merkezine taşıyıp orada sana yön vermek ister. Bu çalışmamızdan da gördüğümüz gibi Mısır'dan Çıkış kitabı ne kadar görkemli bir kitaptır.
Burada yine yayınımızın sonuna geldik. Kutsal kitapla ilgili çalışmalarımız devam edecektir. Dinlediğiniz konulara ilişkin soru ve düşüncelerinizi bize çekinmeden yazabilirsiniz. Posta adresimiz İyi Haberler Radyosu, ERF 35573, Wetzlar, Almanya. Adresimizi tekrar ediyorum. İyi Haberler Radyosu, ERF 35573, Wetzlar, Almanya. Sevgili dinleyicilerimiz, bir sonraki yayınımızda buluşmak üzere. Şen ve esen kalın.
Yüklü yolda teker yol açmaya uğraştı. Fakat o halk ölüme mahkum edileni görmeliydi. Dövülmekten sırtında kanayan izler vardı. Başındaki dikenlerden bir taçtı. Gözü yaşlı simalar onun kalbini derinden sarstı. Keder yüklü yolda o gün kutsal İsa Mesih kurban kuzusu olarak yürüyordu. Son nefesini verirken baba onları sen affet dedi. Keder yüklü yolda o gün kutsal İsa Mesih kurban kuzusu olarak yürüyordu. Olsa bile seçtim.